yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım. Ben Tülin Bilen, kumanda başında Burak Hararoğlu. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bugün de programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından TRT muhabiri arkadaşımız Ankara gündemini değerlendirecek ve Sabah gazetesi editörü Tarık Işık gazetelerde öne çıkan başlıkları anlatacak bize. Ardından Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Sevgili dinleyenler, gazete manşetleriyle başlıyoruz dedik ve akşam gazetesiyle başlayalım. 81 şehirde çifte test gazetenin manşet haberi. Sağlık Bakanlığı hem Covid testini yaygınlaştıracak hem de pazartesiden itibaren örneklemle belirlenen 150 bin hanede antikor testlerine başlayacak. Bağışıklık haritası için Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkaracak çalışmada her haneden bir kişiye test yapılacak. İstanbul için test sayısı 30 bin olacak. Böylece virüsü tedavisiz yenenler belirlenecek. OSB'lerde toplu test eş zamanlı olarak COVID-19 testleri de yaygınlaştırılıyor. Artık belirtilenlerden herhangi birini gösteren de testten geçiyor. OSB ve büyük şirketlerde toplu testler yapılıyor. Tablo netleşecek. Antikor testlerini değerlendiren bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü, tabloyu net göreceğiz, olası bir ikinci dalga öncesi duyarlı kişiler tespit edilecek dedi. Akşam gazetesinin diğer haberiyle devam edelim. Putin'le Libya'yı görüştü. Başkan Erdoğan Rusya lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme Rusya'nın Hafter'e uçak yardımı yaptığı iddialarının gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti. Bakan Akar'ın da katıldığı görüşmede iki lider Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Akşam gazetesinin ardından Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Eski normal tehlikesi gazetenin manşet haberi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması yeni vaka sayılarında beklenen düşüşün gerçekleşmesini geciktiriyor. Uyarıları aldırmadılar. Koronavirüs salgınında vatandaşların uyarıları aldırmayarak tedbirlere uymaması riski artırıyor. Son örneklerden birinde İstanbul'da yaşayan E'de vatani görevine başlamadan koronavirüsün görülmediği Diyarbakır Kocaköy'de yaşayan ailesini ziyaret etti. E'de İstanbul'da yaptığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu aile ziyaretinde öğrenince mahalle karantinaya alındı. Ve Milliyet gazetesinin diğer haberi yasada teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AK Parti ve MHP'nin 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen eski Başbakan Menderes, bakanlar Zorlu ve Polatkan'ın varisleriyle o dönem Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılanan tüm siyasilere tazminat hakkı getiren ortak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre Adalet Bakanlığı başvuru aramaksızın Yüksek Adalet Divanı'nın hükümsüz hale gelecek kararlarını tüm adli sicil ve arşiv kayıtlarından silecek. Açık Hava Müzesi olarak planlanmış Ayasofya'nın müze yapılması kararındaki asıl aktörün dönemin Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen olduğuna ilişkin iddialara ışık tutacak belgelere göre Özmen, Bakanlar Kurulu kararından 3 ay önce Ayasofya'nın müze yapılması için direktif vermiş. Bu amaçla kurulan komisyonun raporundaysa açık hava ifadesi yer alıyor. Ve Milliyet Gazetesi'nin diğer haberleriyle devam edelim. Kalkan istihdamı nasıl koruyacak? Covid-19 salgınının etkilerini ortadan kaldırmak için normalleşme sürecinde atılan önemli adımlardan biri de iş gücü piyasasına odaklanan istihdam kalkanı paketi. Pakette yer alan düzenlemelerden salgın sürecinde alınan bazı önlemlerin devam ettirilmesinin yanı sıra yeni önlemlerin de alınacağı, işçinin de işsizin de işverenin de destekleneceği görülüyor. İşsizlik oranı %13,2'ye düştü. Türkiye'de işsizlik oranı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak %14,1'den %13,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla %15 olarak tahmin edildi. Ve gazetenin diğer haberi yatırımcı dövizden hisseye yöneldi. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 3 ayda getiri %34'ü buldu. Liglerin kapalı olduğu sürede spor şirketleri %155 yükseldi. Hızlı çıkış sonrası şimdilerde hisselerde dinlenme dönemi yaşanıyor. Ancak hareket hisse bazında devam edecek. Gazetesiyle devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, emeklilikte iki model. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında geçiyoruz dediği tamamlayıcı emeklilikte iki model üzerinde duruluyor. İşte çalışma hayatında köklü değişikliklere yol açacak modellerin ayrıntıları. Yılda 19 gün kıdem. Birinci modele göre işveren her ay çalışanın brüt ücretin %3'ü kadar bir tutarı tamamlayıcı emeklilik sistemine aktaracak. Bu da yılda 11 günlük kıdem tazminatı hakkına denk düşüyor. Kalan 19 günlük tutar da bugün uygulandığı gibi yine işverenin sorumluluğunda olacak. 1 puan da devletten. İkinci model isteğe bağlı olarak şekilleniyor. İşveren payının yanı sıra devlet payı da söz konusu olacak. Çalışan da prim ödeyecek. Asgari ücret seviyesindeki maaşlar için prim ücretin %0,5'i kadar olacak. Yüksek maaşlarda %2,5'a kadar çıkacak. Devlet de 1 puan katkı verecek. Ve Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberi Kandil'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT operasyonu. 150 kilometreden ağır darbe. TSK ve MİT, Türkiye sınırından 150 kilometre uzakta Kandil Dağı'nın derinliklerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden İsmail Nazlıkul'u etkisiz hale getirdi. Göz hapsine alındı. MİT'in yerini tespit ettiği İsmail Nazlıkul yakın takibe alındı. Günlük alışkanlıkları, sahadaki hareketleri, kimlerle buluştuğu tespit edildi. Çoğunlukla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin hakim olduğu yerlerde faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Bütün bilgiler bir araya getirildikten sonra 26 Mayıs'ta düğmeye basıldı. İkinci büyük kayıp, Türkiye sınırından 150 kilometre uzakta, Kandil'in derinliklerinde düzenlenen nokta operasyonla kırmızı listede aranan Kasım Engin Kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü. İsmail Nazlıkul, terör örgütü yöneticisi Diyar Garip Muhammed'den sonra örgüte verilen en büyük kayıp oldu. Ve Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberi kapısına dayandı. Terör örgütünün dağ çıkardığı kızı Nilüfer'e kavuşmak için Berlin'de eylemler yapan Maide Töremiş bu kez başbakanlık önüne gitti. Lütfen bana yardım edin. Kabinenin Merkel başkanlığında toplandığı dakikalarda Almanya Başbakanlık binası önüne giden Maide Töremiş, lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin yazılı pankart açtı. Töremiş, çocuğum gelmediği sürece bu eylem gün geçtikçe büyüyecek dedi. Ve Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberi, bireysel trafik başladı, tamamen kapalı değil. CNN Türk'te Ahmet Hakan'la tarafsız bölgeye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beklenen yabancı turistlerle ilgili konuştu. Avrupa ile görüşmelere devam ediyoruz. Almanya kapıları tamamen kapalı değil. Trafik başladı aslında. Sadece önermiyorlar. Turlar değil ama bireysel gelişler başladı. Sevgili dinleyenler, Yeni Şafak Gazetesi ile yine devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşet haberi, Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak. İsrail'in sonu olur. İsrail dünyanın kayıtsızlığı, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenerek Batı Şeria'yı ilhak planını adım adım hayata geçiriyor. Ancak kutsalları ve kırmızı çizgileri çiğneyerek bölgeyi kaosa sürükleyen İsrail, kendi sonunu da adım adım hazırlıyor. İslam dünyasınınsa artık geri dönülemez noktaya varılmadan harekete geçmesi gerekiyor. Gizli saklı değil, İsrail basını da 1 Temmuz'da uygulamaya koyulacağı açıklanan ilhak planı ile ilgili her gün yeni bir ayrıntı paylaşıyor. Buna göre Netanyahu önce en büyük yasa dışı yerleşim birimleri arasında yer alan Mağla Adumim, Ariel ve Gaş Etzion'u ilhak edecek. Ürdün Vadisi ile diğer yasa dışı yerleşim birimlerinin ilhakı zamana yayılacak. Destek bekliyorlar. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e yönelik cılız eleştirileri ilhak planının içinde olduklarını gösteriyor. İsrail'i en sert biçimde uyaran ülke Türkiye. Türkiye dışında Katar, Malezya, Pakistan, Endonezya ve Ürdün'le İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da tepkiler yükseliyor. Filistinliler 40'tan fazla Müslüman ülkeye mesaj göndererek destek istedi. Sonuçları olacağını gösterelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İslam dünyasını İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırırken, işgalci güç kırmızı çizgiyi geçerse İslam ülkeleri olarak bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz dedi. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Zayed'in toplu mezarları. Libya'da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in savaş suçları ortalığı saçıldı. Her yerde ceset var. Hafter işgalinden kurtarılan şehirler, hastaneler, su kuyuları, çöplük ve toplu mezarlardan işkenceyle öldürülmüş kişilerin cesetleri çıkıyor. Geçen hafta bir hastanede 106 cesedin bulunduğu Terhune'den benzer bir haber geldi. UMH'nin yayımladığı görüntülerde bir hastanenin odalarında ve koridorlarında bozulmaya yüz tutmuş çok sayıda ceset görülüyor. Çocukları kayıp anneler teşhis için hastaneye akın etti. Ayasofya sürecini o başlattı. Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan kişi, sürekli vakıflar, tarihi eserleri ve çevreye hizmet derneğinin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir. Henüz 20'li yaşlardayken Ayasofya'ya gidip gizli gizli namaz kıldığını anlatan Kandemir, "Orası benim için bir ideal, bir hedef," diyor. 15 yıldır mücadele ediyor. Emekli matematik öğretmeni Kandemir 15 yıldan fazla süredir hukuk mücadelesi veriyor. Sadece Ayasofya'da değil, İstanbul Fatih'teki Kariye, Rumeli Hisarı, İlyas Bey Camii, Trabzon Ayasofya ve İznik Ayasofya'nın da cami vasfına dönüştürülmesi için emek veriyor. Dolmabahçe'de müze yapılmıştı. Türkiye Ayasofya'yı tartışırken akılları daha önce müzeye çevrilen camiler de geldi. İstanbul'un simgelerinden biri olan Dolmabahçe Camii 1947 yılında İsmet İnönü'nün onayıyla Deniz Müzesi yapılmıştı. 27 Mayısçılar camiyi Yasada İrtibat Kurulu'na devretti. Cami Diyanet'in çabalarıyla 1966'da yeniden ibadete açıldı. Ayasofya ibadete açılsın araştırma şirketi Areda Survey vatandaşlara Ayasofya'yı sordu. 2414 kişinin katıldığı ankette Ayasofya cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmalı mı sorusuna vatandaşların %73.3'ü evet cevabı verdi. Katılımcılardan %22.4'ü hayır, %4.3'ü fikrim yok karşılığı verdi. Ve Hafter ortadan kaybolur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter'in bir takım güçlerin kullandığı bir araç olduğunu belirterek, "Destek ortadan kalktıkça Hafter'in kaybolacağı kesin. Hatta Hafter'in Libya dışında başka bir ülkede olduğuna dair bazı haberler var," dedi. Amerika'nın eski Libya elçisi de Hafter'in Mısır'a kaçtığını ve Libya'ya dönmeyeceğini iddia etti. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sabah gazetesinin manşet haberi emeklileri takviye maaş. 2 yıl içinde devreye girecek olan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çifte maaşın önü açılıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemine en büyük katkıyı devlet yapacak. İşçiden sembolik bir prim kesintisi alınacak. Sisteme işverenin de katkısı sağlanacak. TES yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenler veya yeni işe girenler kazanılmış haklarını koruyacak. Sistemde biriken kaynaktan özel durumlarda belli oranlarda fon çekilebilecek. Toplu çekme imkanı da var. Örneğin ev alanlar, evlenenler fondan istifade edebilecek. Emekli olunduğunda ise mevcut sigorta sisteminin yanı sıra TES'ten de emekli aylığı alınabilecek ya da toplu çekilecek. TES, sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaş hadleriyle uyumlu olacak. Gazetenin diğer haberi, kahramanların özlemi bitti. 11 Mart'tan bu yana virüs yeter ki aileme bulaşmasın deyip kimi otelde, kimi yurtlarda, kimi ayrı evlerde kaldı. Çocuklarını kapı önünden, cam kenarlarından görüp hasret giderdiler. Ne anneler gününde ne bayramlarda çocuklarına sarılabildiler. Yeni normalleşmeyle birlikte koronavirüse karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının 3 aylık büyük hasreti bitti. Ve diğer habere geçelim sevgili dinleyenler. Diğer haber, İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azalıyor. Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azalıyor. 1 Haziran sonrası Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artış var. Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ve gazetenin diğer haberiyle devam edelim. İkizlerimiz hayata yeniden başlayacak. Siyam ikizleri Derman ve Yiğit ameliyat oldukları İngiltere'den yurda döndü. Başkan Erdoğan ve eşinin himayelerinde yapılan operasyonla ayrılan ikizlerin babası, "Allah devletimizden razı olsun, bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak," dedi. Başkan Erdoğan telefonla aradığı aileyi külliyeye davet etti.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini almak için TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci'ye bağlanıyoruz. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Cebeci, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Tülin Bilen, teşekkür ediyorum.
Ankara gündeminde neler var sizden dinleyelim Sayın Cebeci.
Bugün Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun, hemen başlayalım aktarmaya. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda saat 14.30'da ilk toplantı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek o toplantı ve dünyada 500 milyar dolarlık hacime ulaşan coğrafi bilgi endüstrisiyle ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Yine çalışmalarda kurumsal olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemlerinin bireysel olarak vatandaşın da kullanılabileceği bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor bu çalışmalar neticesinde diyebiliriz. Meclisteki gündeme de hemen bakalım. Meclis Genel Kurulu'nda bekçi mesaisi sürüyordu. Dün gece bekçi düzenlemesi yasalaştı. Hemen öne çıkan başlıklardan aktaralım. Artık bekçiler kimlik sorabilecek, üs ve araç araması yapabilecek. Ancak bu yetki keyfi olarak kullanılamayacak, onu da belirtelim. Haftalık çalışma süreleri de yine düzenlendi. 40 saat olacak. Bekçiler polis ve jandarmayla beraber çalışacak. Öne çıkan pek çok madde var, ancak biz kısaca bu şekilde özetleyelim. Demiş olalım. Yine Meclis Genel Kurulu'nda cezaevlerindeki virüs önlemleri de görüşülecek. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda cezaevlerinde alınan tedbirleri anlatacak bugün. Muhalefet cephesine bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde basın toplantısı görülüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek. CHP'de bir diğer maddede infaz düzenlemesiyle alakalı, Cumhuriyet Halk Partisi infaz düzenlemesinin iptal için bugün Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Hemen kısaca hatırlayalım. İnfaz düzenlemesiyle cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişi tahliye edilmişti. CHP'de infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti. İşte bu kapsamda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay o kanunların iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak ve başvuru bu dilekçesinin tesliminin ardından da saatler 16'yı gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi önünde bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Biz de o toplantıyı yakından takip edeceğiz. Bir diğer başlığımızda Türkiye'nin koronavirüs dolayısıyla yurt dışına, yabancı ülkelere yaptığı yardımlar. Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım gönderilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında 125'ten fazla ülkeye yardım elini uzattı Türkiye. Onlardan biri de Afganistan. Etimesgut Askeri Havaalanı'nda bulunacak kargo uçağıyla Afganistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderilecek. Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. İlerleyen dakikalarda uçağın kalkmasını bekliyoruz diyebiliriz. Hemen polis adliye başlığına bakalım. Muhafız alayı davası görülüyor saatler onu gösterdiğinde. Normalleşme adımlarıyla birlikte darbe girişimi davaları da tabii ki kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammed Tanju Posor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı dava Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülecek ve 15 gün boyunca da tanık beyanları alınacak. Türün bilen son baş aktarıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı kümes hayvancılığı ile ilgili süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak bugün. Yine bu başlıkta yakın takibimizde olacak.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cebeci. Sevgili dinleyenler, TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci Ankara gündemini değerlendirdi.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüsü kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Sevgili dinleyenler, Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek bize ve kendisi şu anda hattımızda. Sayın Işık, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Tülin Hanım, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Işık, COVID-19'la başlayalım dilerseniz. Kademeli olarak mesafeli normal hayata geçiş başlamışken eski normal tehlikesinden de bahsediliyor ve maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması yeni vaka sayılarına beklenen düşüşün gerçekleşmesini geciktiriyor. İstanbul ve İzmir'de vakalar düşerken Anadolu'da vakaların artışta olduğu görülüyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Evet, sizin de dikkatinizi çektiğiniz gibi dün Sağlık Bakanı Koca'nın basın toplantısında özellikle Bakan Bey bu konunun üzerinde sıklıkla durdu. Orta Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu'da vaka sayısının artmasıyla ilgili. Şimdi düne kısaca bakmak gerekirse hatırlanacağı gibi 17 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Vefat sayısı da 4746'ya ulaştı. Ancak dünkü verilerde özellikle benim dikkatimi çeken şu oldu Tülin Hanım. Yeni vakalarda yaş ortalamasını Bakan Bey 36 olarak açıkladı. Ancak maalesef vefat eden vatandaşlarımızda yaş ortalaması 71. Belki bundan şu sonuca varılabilir. Maalesef özellikle gençler ve orta yaş diyebileceğimiz vatandaşlarımız kendilerine yeterince dikkat etmedikleri için bu işin ağırlıklı olarak cefasını yaşlılarımız çekiyor. Yeni tanı sayısıyla iyileşen hastaların sayısına bakıldığı zaman %40'lık bir oran dikkat çekiyor. Şimdi sadece tabii ki Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkileyen hem insanların günlük hayatlarını hem de ekonomiyi derinden etkileyen bir konu oldu. Ancak maalesef ülkemizde yeni normalle eski normalin birbirine karıştırıldığını görüyoruz. Yeni normalin özeti aslında hepimizin bildiği şey. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske kullanılması ve kişisel temizliğe, özellikle el hijyenine dikkat edilmesi. Bu kadar basit aslında. Ancak sanki bizde bu yeni normal eskiye dönüşmüş gibi anlaşıldı. Şimdi geçen süreye baktığımız zaman, yani yanlış hatırlamıyorsam 2019'un Aralık ayında idi. Çin'in bu hastalığın salgın haline geldiğini Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmesi ve Mart ayında da maalesef ülkemizde ilk vaka görüldü. Aradan geçen sürede, yani Mart'tan bugüne kadar hastalığın tedavisinde veya aşı konusunda tabii ki çalışmalar yapılıyor. Ancak henüz hayata ucu değen somut bir adım şimdilik yok. Peki ne oldu? Şu oldu tabii ki. İnsanların bu geçen sürede daha bilinçlenmesi ve buna göre hayatlarını yeniden dizayn etmesi gerekti. Bunu ne kadar hayatımıza yansıtabilirsek hastalıkla mücadele, zaman kazanma ve aşı sürecine kadar olan süreyi de kontrollü bir biçimde yürütebileceğimiz görülüyor. Biraz önce dediğim gibi asıl mesele, asıl burada konu vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri. Bu kadar basit aslında.
Sayın Işık, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okundu ve Yunanistan'dan tepkiler geldi ve ardından da Türkiye'de Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusunda tartışmalar yükseldi. Siz bu tartışmalar için neler söyleyeceksiniz?
Şöyle, tabii 1935 yılında Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasıyla birlikte, yani müzeye çevrilmesiyle birlikte zaman zaman gündeme gelen bir konu. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi yargıda yürüyen bir ayak var. Yapılan başvurular var. Temmuz ayında orada bir sonuç çıkması bekleniyor. Şimdi sonuçta Ayasofya'nın kısaca tarihine baktığımız zaman 916 yıl kilise olarak kullanılmış, 482 yıl Fatih'in 1453'te fethi ve 1935 arasında 482 yıl cami olarak, son 85 yılda da müze olarak kullanılmış. Açıkçası ben olaya şu taraftan bakıyorum. Birincisi, burası cami olsun, kilise olsun, müze olsun, havra olsun, cenevi olsun, neyse, Türkiye'nin ortak zenginliğidir. Bu hepinizindir. Ancak uygulamada cami mi olacak, müze mi olacak? Öncelikle bir yargı kararına bakılmasını tercih ederim. İkincisi, Cumhurbaşkanı'nın da daha önce ifade ettiği gibi yakında bir başka cami varken, Sultanahmet varken, buraya cami olarak ihtiyaç var mı yok mu, buna bakılması lazım. Bir diğeri tabii ki şu bir gerçektir, yani kimsenin inkar etmediği gün gibi olan bir gerçektir. Ayasofya'nın cami olmasının ötesinde başka anlamı var. Bu da şu: Fatih'in İstanbul'u fethiyle birlikte hem İstanbul'un, devamında Anadolu'nun, Türklerin mührünü vurmasının bir simgesidir. Yani sadece cami veya müzenin ötesinde böyle bir anlamı da tabii ki vardır. Hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem orayı tabii ki cami olarak kullanmak isteyen vatandaşlarımız var. Buna saygı duyuyorum. Çok fazla insanları rencide etmeden özellikle hukuk temelinde bir karar çıkarak ben Temmuz'dan sonra bu konunun çözüleceğini düşünüyorum.
Sayın Işık, Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Görüşmenin konu başlıkları ve detayları ne oldu?
Şöyle, tabii ki araya korona salgınının girmesiyle birlikte bazı konular sanki buzdolabına kaldırıldı gibi görülebilir. Ancak şu sıralarda çok gündeme gelmese bile hala devam eden bir Suriye konusu var. Suriye'de henüz bir barış tesis edilmedi. Oradaki terörist unsurlara karşı Türkiye'nin özellikle TSK eliyle yürüttüğü mücadele tabii ki devam ediyor. Diğer taraftan Libya'da devam eden bir süreç var. Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki petrolde gaz yataklarıyla ilgili olarak haklarını koruması ve bunların hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaati çerçevesinde kullanılması yönünden Libya Türkiye için kritik bir önem taşıyor. Edindiğimiz bilgilere göre tabii ki Rusya'nın Suriye üzerindeki Suriye'den kastım Beşar Esad rejimini kastediyorum. Hı hı. Etkisi yatsınmaz. Hem Suriye konusunun görüşüldüğü özellikle İdlib özelinde bir değerlendirme yapıldığı devamında da Libya ile ilgili olarak, çünkü Libya konusunda da Rusya'nın aktif olduğunu görüyoruz. Bazı değerlendirmeler yapıldığı ve her iki konunun da barış ekranı olarak çözülmesi ve Türkiye'nin menfaatlerinin korunması yönünde değerlendirmeler yapıldığı kulislere yansıdı.
Sayın Işık, İsrail Batı Şeria'yı ilhak planını adım adım hayata geçiriyor ve bu duruma Türkiye'den yüksek ses yükselirken diğer Müslüman ülkelerden cılız eleştiriler geliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İslam dünyasını İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırırken işgalci güç kırmızı çizgiyi geçerse bunun sonuçlarının olacağını göstermeliyiz de dedi. Siz neler söylersiniz bu duruma?
Maalesef İsrail devletinin kurulmasının ardından Türkiye'nin özellikle son 20 yıllık, 18 yıllık süreci kastediyorum. İsrail'in yayılmacı, Filistin'e karşı baskıcı politikalarında net tavır sergilediğini defalarca gördük. Yani bunun onlarca demeyeceğim yüzlerce örneği var. Ancak İsrail devletinin kurulmasından beri Arap dünyası diyebileceğimiz 20 küsur devletin aynı samimiyetle, aynı ciddiyetle konuya yaklaştıklarını maalesef söyleyemeyiz. Tabii ki onların da kendilerine göre bazı hesapları olabilir. Ancak konu Kudüs olduğu zaman kişisel hesapların ötesinde sonuçta Kudüs'ün bizim için çok derin, çok farklı bir anlamı vardır. Yani bu bir gerçek. Türkiye'nin ortaya koyduğu samimi desteği, Filistin halkına desteğini keşke yarısını demeyeceğim, onda birini o Arap dünyası dediğimiz ülkeler koyabilseydi belki bugün Filistin sorununun, Kudüs sorununun çözümünde daha ciddi adımlar atılabilirdi. Sonuçta İsrail'in Filistin'deki ve Kudüs özelindeki yayılmacı, baskıcı ve zaman zaman devlet terörüne varacak kadar abartılı siyasetinin frenlenmesi ve barış eksenine çekilebilmesi ancak uluslararası kamuoyunun baskısıyla yapılabilecek bir şey. Şimdi bir tarafta İsrail'in Amerika'nın kayıtsız şartsız net desteğini arkasına aldığı, zaman zaman çok güçlü bir şekilde Avrupa Birliği'nden de destek aldığı göz önüne alındığı zaman ortaya şu soru çıkıyor. Filistin'in ve Kudüs'ün haklarını kim savunuyor? Gördüğüm kadarıyla Türkiye'den başka bunu ciddiyetle, samimiyetle savunan maalesef ikinci bir ülke yok. İkincisi olmadığı zaman da Türkiye'nin gayretleri tabii ki bir yere kadar oluyor. Ancak Kudüs konusunda sadece Türkiye'nin değil, Arap ülkelerinin ve vicdan sahibi Avrupa ülkelerinin de desteğiyle bu sorunun çözülebileceğini belki görebiliriz.
Evet, Sayın Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT Türkiye sınırından 150 kilometre uzakta Kandil Dağı'nın derinliklerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden İsmail Nazlıkul'u etkisiz hale getirdi. Türkiye'nin bu operasyonunu ve diğer yurt içi ve yurt dışı operasyonlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii terör sorunu Türkiye'nin dün ve bugün karşılaştığı bir problem değil. Fiil olarak terör örgütünün 1984'ten beri o dönem için söylüyorum Suriye'de Beka Vadisi'nde üst grup Türkiye'ye karşı hain eylemler düzenlemeye başladı, göz önüne alındığında uzun ve soluklu bir mücadeleden söz ediyoruz. Tabii bu mücadelede zaman zaman zaaflara maalesef düşürdü. Ancak özellikle sorunun temelindeki, daha doğrusu terörün suistimal ettiği konuların çözülmesiyle birlikte, ki bundan kastım işte Kürtçenin üzerindeki baskının kaldırılması, yani bugün TRT dahil Kürtçe Türkçe yayınlar yapılan bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu belki bu bir 20 yıl öncesinde hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Özellikle Kürtlerin kimliklerine yönelik, kimliklerini geliştirme, dillerini yaşatma yönündeki adımların atılmasıyla birlikte terörün iyice zemin kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki PKK'nın kendini sanki Kürtlerin temsilcisiymiş gibi göstermeye çalışmakla birlikte aslında bir dönem Rusya'nın, bir dönem Amerika'nın, bir dönem de Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupa ülkelerinin, bazı Avrupa ülkelerinin maşası olduğu da bir gerçek. En son Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'nin terörle mücadelesi çerçevesinde teröristlerin ellerinde Amerikan silahları olduğunu, Amerikan ordusuyla birlikte hareket ettiğini maalesef gördük. Bahsettiğiniz operasyon üzerinden genele varmak gerekirse Türkiye'nin hem TSK hem de MİT ayağıyla terörü hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışında nokta operasyonları düzenlemesi çok önemli bir durumdur bence. Çünkü sadece sahadaki mücadelenin o verdiğiniz örnek üzerinde söylüyorum yine, bireysel olarak tepe noktasındaki teröristlerin imha edilmesinin sorunun çözümünde önemli olduğunu düşünüyorum.
Sayın Işık, Libya'da Hafter işgalinden kurtarılan şehirlerde Halife Hafter ve en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in savaş suçları ortalığa saçıldı. İşkenceyle öldürülen insanların cesetleri ne ulaşılıyor? Libya'daki son durumu sizden dinlemek isteriz.
Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi insan aklının alamayacağı derecede bazı olayların yaşandığı ya da aslında bu daha önceden de bilinen bir durumdu maalesef. Ancak Türkiye bunu daha önce dile getirdiği zaman, yani Libya'da insan hakları ihlallerini dile getirdiği zaman maalesef Libya'da çıkarı olan bazı güçlerin bunu görmemezlikten geldiğini ve buna rağmen hatta darbeci yönetimi, darbeci unsurları destekleyerek oradaki petrol kaynaklarını ve doğal gaz kaynaklarını kendi menfaatleri yönünde kullanmak istediklerini gördük, bunu yaşadık. Benzer durumu maalesef Suriye'de de yaşandı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önceydi insan hakları ve ihlalleri, cezaevlerinde muhaliflere karşı işlenen suçlar, işkenceler raporlara yansıdı. Bunlar deşifre oldu. Ancak başta Amerika ve Rusya olmak üzere Avrupa'nın konu kendi çıkarları olduğu zaman insan hakları ihlallerinde maalesef sınıfta kaldığını, bunları görmemezlikten geldiğini, önceliklerinin kendi çıkarları olduğunu maalesef defalarca yaşadık. Dünkü Erdoğan-Putin görüşmesinde de biraz önce konusu geçti. Libya konusu tabii ki gündeme geldi. Türkiye'nin Libya konusundaki aktif siyasetinin özellikle bu yazdan sonra belki sonbahara doğru daha somut olarak sahaya yansıyabileceğini söyleyebiliriz.
Sayın Işık, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sevgili dinleyenler, Sabah gazetesi editörü Tarık Işık hattımızdaydı ve gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde.
Sevgili dinleyenler, dinleyenler, Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz ekonomide yaşanan gelişmeleri anlatacak bize. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sayın Yılmaz, çok konuşulan bir haberle başlamak istiyorum. Emeklilikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında geçiyoruz dediği tamamlayıcı emeklilikte iki model üzerinde duruluyor. Siz bu iki modeli nasıl anlatırsınız bize?
Şimdi bir süreden bu yana biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğiyle ilgili yeni çalışmalar yapılıyordu. Çünkü özellikle nüfusun, her ne kadar genç nüfusa sahip olsak da nüfusun yaşlılık oranının artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Elbette Avrupa Birliği ülkelerine veya dünyanın bazı gelişmiş ülkelerine göre çok avantajlıyız genç nüfusa. Yani genç nüfusa demografik olarak ülkenin çok ciddi avantajları var ama bir taraftan da nüfusun yaşlandığı gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bugünden ileride daha yaşlı bir Türkiye nüfusuna göre hazırlık yapılması lazım. Bunun için de sadece işte işçinin ve işverenin prim verdiği basit emeklilik modeli yerine devletin de elini taşın altına koyacağı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle çalışanların emeklilik dönemlerinde daha fazla rahat edebileceği bir fon oluşturularak burada bir süreklilik sağlanması hedefleniyor. Burada tabii önemli konulardan bir tanesi şu, bir özellikle Türkiye'deki tasarrufların düşüklüğü konusu üzerinden kurgulanmış bireysel emeklilik sistemi vardı, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Oradaki bireysel emeklilik sisteminin de güncellenmesi, daha verimli hale getirilmesi konusunda da bir çalışma olduğunu biliyoruz. Burada çalışanların emeklilik hesabına işverenlerin de katkı sağlaması gündemde. Dolayısıyla bu tamamlayıcı emeklilik konusunda bütün sosyal tarafların mutabakatıyla gelecek dönemde Türkiye'nin nüfusunun emeklilikten sonra daha rahat edebileceği, finansal olarak kamunun yükünün daha azalacağı, çünkü biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu yapısı gereği kurulduğu andan itibaren açık veren bir kurum ve o da hazineyle finanse edilen bir kurum. Dolayısıyla daha sağlam, daha güçlü bir emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik sisteminin geliyor olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan da çalışanların bazı tasarrufları var. Bunlar bir kısmını bireysel emeklilik sisteminin içerisinde değerlendiriyor, bir kısmını değerlendirmiyor. Bir kısmı yastık altı altına gittiğini biliyoruz veya bankacılık sisteminde olmayan döviz şeklinde tasarrufların olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar da sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak şekilde sistemin içerisine alınacağı bir modelin çalışıldığı yönünde bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu konunun önemi açısından hani bir son bir şey söylememiz gerekirse, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konuydu. Çünkü özellikle geçmiş dönemde dönemlerden itibaren sosyal güvenlik sistemine gelen yük ve emeklilikten sonra zorluk yaşamaya başlayan çalışanlar konusuna ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğiydi. Bu alanda atılmış bir reform paketi olduğunu söyleyebilirim.
Sayın Yılmaz, COVID-19 salgınının etkilerini ortadan kaldırmak için normalleşme sürecinde atılan önemli adımlardan biri de iş gücü piyasasına odaklanan istihdam kalkanı paketi. Sizce bu paket istihdamı nasıl koruyacak?
Şimdi COVID-19 biliyorsunuz olağanüstü bir durum. Ve olağanüstü durumlar, olağanüstü dönemlerde olağanüstü kararlar almak gerekiyor. Bu olağanüstü kararlardan bir tanesi de mesela işçi çıkarmanın yasaklanması konusuydu. Hükümetin özellikle sadece mevcut çalışanlara değil, yani orada kısa çalışma ödeneği ödenmesi konusu mevcut çalışanlara getirilen destekle değil, biliyorsunuz ücretsiz izne ayrılanlara da destek verilmişti. Şimdi de kayıt dışı çalışanlara da bir destek verilmesi konusu gündemde. Çünkü gerçekten COVID-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan ekonomik ortam olağanüstü kararlar almaya gerektiriyor ve dünyanın her yerinde de hükümetlerin olağanüstü kararlar aldığını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde radikal diyebileceğimiz önlemlerin de alındığını görüyoruz. Türkiye ise daha dengeli, süreçleri görerek ve takip ederek kararlar alıyor ve kademe kademe açıklamalar yapıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ilk etapta 2.7 trilyon dolarlık bir destek paketi açıkladı. Hatta bunu bir ekonomi güvenliği yasası şeklinde ilan etti. Ancak son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sokak olaylarını da göz önüne alırsak bu paketin ekonomi üzerindeki etkisi çok da olumlu olmadı. Yani neredeyse 1929 ekonomik buhranından bu yana en büyük işsizlik oranına ulaştı Amerika Birleşik Devletleri. 2 Kasım ayında seçimler var. Batı ülkelerinde de Avrupa ülkelerinde de benzer şeyler görüyoruz. Yani alınan tedbirler kalıcı bir istikrarı sağlayacak boyutta olmadı oralarda da. Türkiye tarafında ise öncelikle yani istihdamı koruması, çünkü insanların gelir kaybına uğraması çok ciddi bir sorun. Hem psikolojik hem toplumsal etkileri olacak. Ekonomi tarafında da ciddi etkileri olacağı düşünüldüğü için. Hükümet burada geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı üzere 282 milyar TL'lik bir paket ama çarpan etkisiyle beraber 600 milyar TL'yi bulan, yani gayri safi milli hasılanın neredeyse %10'una yaklaşan bir destek paketi açıklamış oldu. Bu istihdam kalkanı da bunun içerisinde. Çünkü doğrudan hazine tarafından, hükümet tarafından, devlet bütçesinden çalışanlara yapılan ödemeler var. Bunun tabii bir diğer boyutu da işvereni korumak. Yani istihdam kalkanıyla sadece işçiler, çalışanlar korunmuyor. İşveren de korunmuş oluyor. Çünkü işverenin de işçiye ödediği maliyetleri devletin üstleniyor olması, yani en az önemli bir kısmını devletin üstleniyor olması, işletmelerin de devamlılığı açısından, ayakta kalması açısından son derece önemli. Yani salgın bittiğinde işleyen bir ekonomik sistem ve çalışmaya devam eden işletmeler olması gerekiyor. Dolayısıyla bu istihdam kalkanı paketi de burada gerçekten Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip bir paket olarak değerlendirilebilir. Çünkü salgın bittikten sonra bizim yeniden hayata dönmemiz için, yani normal hayata dönebilmemiz için, ekonominin normal bir şekilde işleyebilmesi için her bir işletmeye ihtiyacımız var. O her işletmenin de ayakta kalması gerekiyor.
Sayın Yılmaz, işsizlik oranları da açıklandı ve işsizlik oranı %13.2 olarak açıklandı. Siz bu oranı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi biliyorsunuz biz 10 Mart'ta pandemiyle ilgili kararların alınmaya başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla orada 10 Mart'tan sonra biliyorsunuz, pardon, Nisan'dan itibaren işçi çıkarmaya ilişkin yasak getirilmişti. Dolayısıyla salgının etkilerinin de Mart ayı başından itibaren başladığını değerlendirirsek, açıkçası hani bu işsizlik rakamı ve Nisan-Mayıs'ta gelecek işsizlik rakamları olağanüstü döneme işaret eden rakamlar olacak. Dolayısıyla burada hani oranlardan daha ziyade bu oranların artmaması için ne yapılabilir konusu, işte bu istihdam kalkanı paketinde olduğu gibi, işverenlere verilecek desteklerde olduğu gibi, işte özellikle kamu bankaları üzerinden açılan kredi hatlarıyla istihdam sağlayan, ihracat yapan KOBİ'lerin desteklenmesi gibi konular biraz daha bence tartışılmalı. Özür diliyorum. Zira gerçekten bu rakamlar olağanüstü dönemin rakamları olarak karşımıza çıkacak. Evet, evet, yani şunu biliyoruz, işçi çıkarma yasağı geldi ama bir taraftan da şu var, istihdama katılımın arttığı bir ülke Türkiye. Dolayısıyla onun da etkisi var. Yani işsizlik rakamı tarafında bence normalleşme gelene kadar hani önceki dönemlerde yaptığımız analizleri yapmak sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Ama hani Mart ayından öncesi için konuşmaya başlasaydık, o zaman biliyorsunuz bir genç işsizlik sorunumuz var çözülmesi gereken. Ancak tabii 2018 Ağustos'undan bu yana o finansal saldırının ardından, spekülatif kurasının ardından ortaya çıkan ekonomik atmosfer, 3 çeyreklik üst üste küçülme dönemi tabii işsizlik rakamlarını da olumsuz etkilemişti. Oralarda toparlanma yönelik atılan adımlar vardı. Tam onların meyvelerin toplanacağı dönemdi. Biliyorsunuz ilk 3 çeyrek ve ilk çeyrek rakamı, büyüme rakamı için 4,5'lük bir büyüme gelmişti. ardından 5.2 bekliyor, 5.2 olabileceğini tahmin ediyorduk. Ancak Covid ile beraber işler terse döndü. Maalesef küçülme olduğu zaman işsizlik rakamı olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bizim salgın sonrasına hazırlık yapıyor olmamız lazım. Ama tabii yani işsizlik sorunumuz var mı? Var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Sayın Yılmaz, aynı zamanda yatırımcının dövizden hisseye yöneldiği konuşuluyor. Siz yatırımcıların bu davranışı konusunda neler söylersiniz?
Şimdi Türkiye'nin temel çözmesi gereken konulardan bir tanesinin dolarizasyon olduğunu. Yani bunun bir kısmının, yani dolarizasyonun bir kısmı içerideki tasarrufların döviz cinsinden tutulması olarak söyleyebiliriz. Bu da dolarizasyondan vazgeçirmeye yönelik olarak hükümetin attığı son derece akılcı adımlar vardı. Ekonomi yönetimi bu konuda önemli adımlar attı. İşte o bankacılık, sigortacılık muamele vergisinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere 24 Mayıs'ta önemli adımlar gelmişti. Çünkü döviz olarak tutmak bireysel olarak kazanç sağlıyor gibi görünse de makroekonomi açısından, yani ülkenin genel dengeleri açısından zarar verici bir hale ulaşmıştı. Çünkü içeride kullanılan krediler TL ile, Türk lirası ile kullanılıyor. Ama bankaların tuttuğu mevduat ağırlıklı olarak döviz olunca mecburen bankalar swap işlemleri yapmak zorunda kalıyorlardı. Ve bu swap işlemlerini yaparken bir taraftan faizi, bir taraftan da kuru arttırıyorlardı. Bu anlamda da çok ciddi adımlar atılmıştı. Dolayısıyla bu noktada atılan adımlar sonuç vermeye başladı ve yavaş yavaş yurt içi yerleşiklerin dövizden çıkmaya başladığını ve daha kazandırıcı olduklarını gördükleri borsaya doğru yöneldiğini görüyoruz. Ve borsada uzun süredir üst üste artıyor. Bu da önemli bir gösterge yatırımcılar açısından.
Sayın Yılmaz, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Sevgili dinleyenler, Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz ekonomide yaşanan gelişmeleri anlattı bize. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Yeni Gün.